Black Altın Podcast'i. Onüçüncü bölüm. İnanılmaz bir bölüm.
Merhaba Erman, hoş geldin.
Hoş bulduk. Kalt'ın yeni bir bölümüne ben de hoş geldim. Sen de hoş geldin Ozan'cığım.
Ben de hoş geldim. Ben kendi evimdeyim.
Sen zaten kendi evindesin. Ben evet. Senin evine gelerek ben biraz durumuna düştüm. Hoş gelmiş durumuna düştüm.
Baskın basanındır mantığıyla
bir
söylenir.
Bir baskın basanındır. İkincisi zaten çok fazla geldiğim için artık hoş geldin, beş gittin şeylerini ben hissetmiyorum. O vibe'ları hissetmiyorum bir geldiğimde. Geldin mi? Geldim. Ya da gidiyor musun? Dur ben de çıkıyorum gibisinden.
Uyandın mı? Uyandım.
Ya da ben sana bazen sormak istediğimde soramadığım şeyler oluyor. Yani ben mesela senin evine geliyorum. Erken geliyorum. Bakıyorum ki üstünde bir eşofman altı, şort ve tişört var. Mesela sen
ne
bunları değiştirdin.
Ne olmasını bekliyorsun?
Yok, hiçbir şey olmasını beklemiyorum. Sadece şey diye soramıyorum. Sen bunları değiştirecek misin yoksa tamam mı bunlar senin için diye. Onu mesela bekliyorum. Hani çünkü insan bazen şeyle kalkar, penye şortla kalkar ama o gece giydiği penye şorttur. Sabah penye şortu başkadır. Bekliyorum yani. Belki bu penye şortu iyi bir penye şort zannediyor. Ben, günlük giyilebilecek bir şey zannediyordur diye düşünüyorum.
Ben her zaman en tam halimle zuhur ederim. Yani bu bir penye şort olabilir. Bu evet. Ağzı yüzü dönmüş bir eşofman olabilir. Bu muhteşem bir takım elbise olabilir. Hmm. Yani bir günde bakarsın ki parıl parıl böyle NASA onaylı bir parlak bir takım elbiseyle de evet. Yatağımda yatıyor olabilirim.
O zaman şey diyebilir miyiz? Ozan Akyol'u nasıl gördüyseniz Ozan Akyol o gün size öyle görünmesi gerektiği için öyle görünmüştür.
Gibi. Sen şey diyor musun? İşte rüyada rahmetli dayımı gördüm.
Evet.
Çok kötü giyinmişti. Yani rüyada gördüğüm bir insan için kıyafetinden dolayı onu o insanı eleştiriyor musun? Hayır. Benimle geçen her gün bir rüyadır. Bunun tadını çıkarmasını bilene, yaşamasını bilene tekrar hoş geldin diyorum.
Tekrar hoş bulduk. Teşekkürler. Sizin burada hayvan gibi inşaat varmış. Biz burada başladık podcast'a ama.
Doğru. Yine cazır cazır. Evet. Altı nokta da aynı şey olmuştu hatırlıyorsan. Yan tarafımızda tadilat bağımlısı bir Bey vardı. Amk Bey her sabah 7'de uyanır. Saat 8.30'da da gelen işçilere, ustalara siz bu saate kadar neredesiniz? Öğlen oldu der. 8.30 hiçbir meridyende, hiçbir coğrafyada öğlen değildir. 8.30'a öğlen diyen gerçekten çağ dışı bile demek istemiyorum. Yani yok edilmesi gereken bir insan
dünya
türüdür.
Dünya üzerinde 30 gün günün, 30 gün gecenin yaşandığı yerler var. O zaman bile demezsin yani. Yani şakasını bile yapmazsın. Zaten oradakiler bıkmıştır artık öyle şeylerden.
Öyle oldu. Gibi de söylemiyor. Neredesiniz siz yani? O anladım senin demek istediğini. Biraz işin içinde sarkastik bir şey olsa, evet. Söylem olsa.
Ne kadar çekilmez olur 30 gün gecenin yaşadığı sıcaklıkların -50'ye düştüğü bir ortamda şakacı bir dayı olsa başında ne kadar çekilmez olur hayat?
Ya da günü çok garip bir yerden bölüyor bu adam. Yani kimsenin bilmediği bir ajandası var gizli. Ha. Hani şey gibi sonuçta tarihte bir sürü takvim denenmiş ya 12 hayvanlı takvim.
Evet.
Hayvansız takvim normal 12 kavramlı takvim gibi. Yani bu da belki karısıyla oturdular bir gece dediler ki hanım ben bu günü buradan bölüyorum artık. Var mı bir itirazın? Kadın ne desin? Sen
kadın bıkmıştır herhalde.
Kadın bıkmıştır.
Dün senin başka bir şey, bugün başka bir şey. Dün ben artık gazete almayacağım. İnternetten çıktı aldığım makalelerle kendi gazetemi yapacağım. Bütün evde onu okuyacağız diye gelmiş.
Ya keşke bak bu ne kadar güzel bir şey. Sen benim kocam olsan desen ki hanım ben artık
yalan haberden bıktım.
I'm gonna do it myself.
Evet.
Diyeceksin ve diyeceğim ki vay benim kocam da dıyıcı olmuş. Evet. Yani do it yourselfçi olmuş. Evet. Gurur duyarım ben ya. Öyle kocayı alırım, öperim. Evet. Çırılçıplak alırım koynuma.
Güzel en azından yani evliliğin şimdi insan evlilik deyince cinselliği de yanında gelen bir performans paketi zannediyor.
Cinsellik evlilikte görünmeyen şeydir, gelindir ya da güveydir. Yani
O konuya geleceğim, o konuya
neyse,
geleceğim.
Neyse evet, onu sorayım.
Bir şeyim var. Ama şöyle mesela bazen oluyor ya, makarnanın üstüne ton balığı yapıştırıyorlar marketlerde şey gibi, ya da ton balığın üstüne makarna yapıştırıyorlar. Evet,
kombine ediyorlar
yani
şeyleri.
Evet, kombine
siz
ediyorlar.
Siz bunları yersiniz, yersiniz.
Siz bunları yiyorsunuz.
Siz bunu yersiniz.
Siz bunu, sadece bunu yersiniz gibisinden. Ya evlilikle cinselliği de insanlar gerçekten o tarz böyle promosyonel paket zannediyor. Aslında öyle değil yani.
Nasıl
cinsellik
değil?
Ya cinsellik aslında birlikte eve girdiğin, yani evlenince birlikte eve giriyorsun ya.
Evet.
O eve de illa bir şekilde çiçek alınıyor. O çiçeklerden biri yani.
Ben cinselliği en güzel çeyiz olarak düşünürüm. Yani bir insanın başka bir eve götürebileceği en güzel çeyiz cinsel organları ve o cinsel organlarıyla yapabilecekleridir, kapasitesidir.
Hmm.
Çünkü yani hani mal mülk geçici, örtüyü ört, sehpayı düşür,
evet,
üzerine koy bir şey. Ama kırlentle, makrame ile geçecek bir ömür değil bu.
Çeyiz.
Neyle geçecek bir ömür?
Evet.
Mücadeleyle. Et ete, kan kana, can cana.
Evet, karşılıklı. Sen düştüğünde o seni kaldıracak.
Ya.
Evet, sen düştüğünde o seni kaldıracak. O düştü, o tökezlediğinde sen koluna gireceksin.
Evet.
Neden bahsediyorduk ya? İnşaattan bahsediyorduk.
İnşaattan bahsediyorduk.
Ya insanlar, fark ettim ki birisi dışarıda taş kesiyor şu anda.
Evet. Ve 6 aydır kesiyor, biliyor musun?
Yani bunun daha iyi bir yöntem olmalı diyor insan. Ya da iş yapıyor gibi gözükmek için.
Oğlum aynısını söyleyecektim. Ben artık uzun süren inşaat gürültülerinde şunu düşünmeye başlıyorum. Diyorum ki bunlar aslında işi bitirdi.
Evet.
Ama ya yüklenici firmayla ya da çalıştıkları firmayla aralarında bir sıkıntı var. Ya da bu mahalleden biriyle bir şey yaşamışlar. Her gün sabah gelip o boş apartmanın içine girip hiçbir şekilde hiçbir işe yaramayan bir taşı kesiyorlar ve gürültü çıkarmaya geliyorlar buraya. Ya da şunu fark ettiler.
Benim taşım nerede diye mi giriyor?
Benim taşım nerede? Ben taş kesmeye geldim ve yine hıltıyla yerleri zangır zangır titretmeye geldim diye geliyor olabilirler. Ya da şöyle bir şey oluyor. Çok uzun sürüyor ya bazen inşaatlar.
Evet.
Bence bazı insanlar bu muhitte oturan bağımlısı oluyorlar o sesin.
Hı hı.
Diyor ki ben bu sesi duymazsam artık yaşayamam. Yani
evet,
o benim artık kahvaltımda vardı, öğle üzeri çalışmamda vardı, akşam üzeri kahvemde vardı. Yani bazen yeri geldi gece yatağa girerken bile devam etti bu.
Evet.
Yani ben buna artık şeyim, ben bir inşaat bağımlısıyım dedirtiyor bence bazı insanları bu tarz sesler. Ve onun devam etmesini istiyorlar o inşaat bitse de. Abi sen yine gel, sana şurada bizim belediyenin parkın yanında boş bir alan verelim. Sen orada taş mı kesiyorsun, demir mi şey yapacaksın, lehimleyeceksin, demir mi keseceksin, ne yapacaksan o cazırtı, cuzurtu, takırtı durmasın.
Tamam şey demiştir o da yani hani... Hani fiyatta anlaştıktan sonra siz sakın kafanıza öyle şeyleri takmayın. Yani taş mı keseceksin falan filan. Bunun bin türlü yolu vardır. O sesi ben taştan da çıkartırım, kaynaktan da çıkartırım.
Evet Allah, en kötü kendime, kemiğime dayarım.
Yani
siz mağdur olmayın diye yani.
Ya çünkü ya insan biraz kendinden biliyor. Ben hatırlıyorum yani ajanslarda çalışırken taş kesmek olsun diye taş kesen insanların yaptığı hani böyle çalışıyor gözükmek işini,
evet,
bilgisayarla yapabiliyordum yani.
Sen en azından şey yapmıyordun. Tozla, pisle, kirle uğraşmıyordun ve gazete kağıdı serip lahmacun üzerine kola yemiyordun.
Onu
yapıyor muydun?
Onu
yapıyor da olabilirsin
şimdi yani.
Sen.
İnsanlık hali bir iki kere olmuştur.
Ha, insanlık hali demiyorum. Yazık, bu adamlar bu şartlarda çalışıyor. Yani ajanslarda senin o götünü oynattığın zamanlarda Sodexon var. Oyun var, buyun var, kahve makinesi yanında. Sen hiç şey gördün mü? İnsanların rahatça kahve makinesinden. İdris Usta ne oldu bizim, ben Kolombiya çekirdeği getirmiştim ondan içelim denilen bir inşaat gördün mü?
İdris Usta'nın Kolombiya ile ilgili çok kuvvetli fikirleri var. En başta şunu söylüyor. Yani bakın arkadaşlar, kahve bir içecek değildir, bir meyvedir.
Meyvedir, aynen.
Ve diyor ki yani bu Kolombiya'ya bir takmışsınız çünkü Kolombiya'yı duymuşsunuz, bu bir. İkincisi, filtre kahve diye bir takıntınız var. Onu da nereden? Starbucks'tan öğrenmişsiniz. O Starbucks'ın yanık kahvesini içe içe öyle zannediyorsunuz.
Evet.
Oysa kahve çekirdekten alınır, çekilir, tartılır, üstüne sıcak su dökülür. Asla ateş üstünde bekletilmez. Çünkü ne oluyor?
Yanar.
Yanar. Ya aynen. Sen yanık ekmek yiyor musun? Yanık lahmacun yiyor musun? Geçen gün buraya yanık lahmacun geldi. Ne kadar, kaç saat biçink yani.
Tam böyle konuşurken çok büyük bir kalas İdris Usta'nın kafasına düşebilir ve orada da şunu anlarız. Aslında önce iş güvenliği. Evet. Yani kahve çekirdeğinin güvenliğinden önce keşke şu dirseği doğru düzgün yapsaydık da o kalas İdris Usta'nın kafasına düşmeyeydi.
Bu muhteşem bir spot reklam oldu o zaman şimdi.
Yani kamu spot oldu.
Evet, çok keskin virajlarla, ani duygu yükselişleriyle dolu bir kamu spotu oldu. Bunu ben izin verirsen sonra altına müzik falan koyup iyice insanların yani anlayacağı bir hale sokarım.
Ya biraz işte kamu spotlarını şeye göre de, yani gelişen şartlara göre de tekrar ele almak gerekiyor ya.
Tabii.
Yani çağa ayak uydurması gerekiyor. Neden artık Vietnamiz kahve çekirdeğiyle Kolombiya kahve çekirdeğini karşılaştırabilen bir inşaat ustası olmasın?
Ya tamamen.
Buna
bir de,
da ihtiyaç var.
Bir de şöyle, zaten sen mesela kime veriyorsun bu kamu spotunu? İnşaatla hiçbir işi olmayan insanı izlesin istiyorsun.
Tabii ki.
Çünkü neden bilmiyorum. Neden böyle şeyler televizyonda yayınlanır bilmiyorum da. Hani mesela beni, ben inşaat görsem, kamu spotu desem aman derim geçerim. Ama böyle bir kahve çiçektir etrafında şey yapan bir şey görsem, şekillenen bir kamu spotu, evet, görsem hemen otururum. Ben de kahve tabii tutkunum falan diye izlerim yani.
Ya neden öyle kamu spotları yapılıyor biliyor musun? Çünkü devlet arada bir televizyon kanalıyla da insanlara ulaşabileceğini hatırlıyor. Yani o refleksleri çok kaybetmiş. Yani şey gibi düşünelim. Devleti bir aile gibi düşünelim.
Evet.
Bu ailenin babası eve şey alıyor, kondisyon bisikleti alıyor.
Hı hı.
Salonun en güzel yerine koyuyor.
Evet.
Çıkar ya babalar o kondisyon bisikletini, evet, ayda bir ve şey der, yapmak lazım.
Yapmak lazım oldu.
Nefes nefesiyken böyle. Bak ne güzel terletti göre yani. O kamu spotlarını böyle düşünebiliriz. Ayda bir üzerine çıkılan bir kondisyon, aha, bisikletidir. Ya da yürüme bandıdır.
Ve maalesef bir yere götürmez.
Ve maalesef hayvan gibi para harcanır. Bütün ailenin parası, pulu ona yatırılmıştır, gömülmüştür. Salonun da en güzel yerinde durur. Ve çocuklar der ki ya baba bunu alacağına bana akülü araba alsaydın falan gibi.
Evet.
Biz de halk olarak devlete diyoruz ki baba niye bize bunu aldın?
Baba niye bilgisayar almadın?
Hepimize akülü araba alsaydın, bilgisayar alsaydın benim beynim daha iyi gelişirdi.
Benim derslerime yardımcı olurdu.
Diyorsun.
Evet.
Neyse.
Oysa çoğu ailede olduğu gibi yani baba o hiçbir yere gitmeyen evin içine sabitlenmiş egzersiz bisikletine binip teker çevireceğine gerçek bir bisiklete binip, ben bu ailenin zamanını doldurduğuna inanıyorum bu birlikteliğin. Ve hiçbirimizin birbirimize mahkum olmayacağını, inşallah muhtaç da olmayacağını umuyorum. Arrivederci. Yok, güzel bir dağ bisikletiyle.
Dağ bisikletiyle.
Evet, dağ bisikletiyle. Aynı eşofmanıyla, fakat evet, bu sefer yerinde sayan değil, giden. Çünkü gitmek demek gelişim demektir. Yani
evet,
ilerlemenin kötüsü olmaz. Yani başta kötü zannedersin. Babam bizi bir gün dağ bisikletine bindi, terk etti, gitti zannedersin. Evet. Ama o yeni bir başlangıçtır, yeni bir fırsattır yani.
Kesinlikle öyle ya.
Bence babalar bu dediklerimi düşünmeli. Anneler de hakeza. Çünkü benim o konuyla ilgili başka bir şeyim var sana.
Bence babalar düşünmeli. Çünkü babalık bir yerden sonra sanki şey gibi, düşünmenin bittiği bir coğrafya gibi.
Evet, evet, insanlar
kurak bir iklimi var değil mi? Fikir, hı-hı, iklimi var babalık coğrafyasında. Şey, hepimiz yaşamışızdır değil mi? Yani babanın bu artık akıl ve mantıktan uzaklaşmaya başladığı süreçte babaya karşı bir olma kavramını hepimiz tecrübe etmişizdir.
Evet.
Kavramını da demeyelim de, hem de pratik ve eylemini hepimiz, tabii, bir tecrübe etmişizdir. Babaya karşı bir olma, anneyi saflarına katmaya çalışma, varsa kardeşleri galeyana getirme. Ben biliyorsun Kumrulu Yokuşu'nda yaşıyorum,
evet,
Cihangir'de. Burası inşaatlarıyla olduğu kadar ismiyle de müsemma bir sokak. Ve bunu daha geçenlerde düşündüm.
Yani acı bir
geçenlerde dank
etti
acı bir şekilde. Çünkü benim yatak odamın hemen dış tarafındaki balkonun köşesinde bir kuş ailesi var.
Hı hı.
Ve bunlar yaklaşık 1,5-2 senedir gerçekten bir türlü anlaşamıyorlar. Yani bir... Yani şey olur ya, insan komşularından çeker ya, üzerimize bir aile taşındı, yok alt tarafa bir aile taşındı, her gün takır tukur bilmem ne. Benim yan tarafıma bir kuş ailesi, insan ailesi de değil, hayvan ailesi taşındı. Ya kardeşim, aile gerçekten bu kadar kötü, bu kadar sakat bir kavram mı? Bu hiçbir canlı türünde sekmiyor mu diye düşünmeye başladım.
Kötü yani. Yönetilen de,
evet,
bir aile mi?
Her sabah şöyle bir ses. Yani sen benim gençliğimi kararttın. Oraya parayı koyup gitseydin daha da olurdu falan gibi. Hani sanki bir babaya ya da bir eşin bir kocaya haykırışı, sitemi, sitayişini duyuyorum. Yani Müge Anlı'ya katılan kadınlar gibi, evet, kumrular. Yani belki bu bir de kumru ailesiymiş ve ben sonradan bu sesleri kaydedip YouTube'da arattım.
Kumru ailesi.
Birebir tutuyor mu diye, bu kuş nedir diye. Tabii ki kumru çıktı. Çünkü neden burası? Kumrulu yok kuşu. Ben beyinsizim yani. Ama nedir bu ailenin alıp veremediği her sabah?
Öncelikle Ozan'cığım, yani hayırlı olsun. Yani yeni bir gözle bakmışsın her şeye. 6 yıldır bulunduğun ortama.
Baktırdılar.
Baktırmışlar. Kumru ailesi bugün de stüdyomuzda.
Ya keşke alsak, konuk edebilsek podcast'te. Ya nedir derdiniz? Hani bir ay, iki ay, üç ay. Bu ne kadar hayat sonuna kadar devam edecekse, siz niye ailesiniz? Boşanın. Gidin başka yerde ayrı ayrı takılın. Tok tok tok. Birden kanat açmalar, birden şey yapmalar. Ya çok basit yani. İnsanlar artık şeyi fark etti. Kimse kimseye göbekten bağlı değil.
Evet.
Kimsenin kaderi bir yazılmamış. Hele siz kuşsunuz ya.
Evet.
Yani her yere gidebilirsiniz. Var bu imkan elinizde.
Biz öyle zannederiz. Ben şimdi sayısız yeteneklerimden bir tanesi olan kumru sesi çıkartabilme yeteneğime sanırım bir fırsat buldum.
Tabii.
İzin verirsen onu çıkarmak
tabii
isterim.
Tabii ki. Ben çok isterim yani.
Elimle yapacağım.
Evet. Bu sanırım babanın tekken çıkardığı ses. Yani şeye gitmişler.
Aklım olsaydı evlenmezdim dediği ses.
Anneyle oğlan, kız oturmaya falan gitmişler. Teyzesine gitmişler ya da misafirliğe gitmişler.
Evet.
Bu aklım olsaydı dediğim gibi hiçbir şekilde ne ilişkiye girerdim ne bu ailenin babası olurdum sesi gibi geliyor. Ya da hani of of of, ben hani daha ne yapacağım yani, bunun sonu da yok. Başka şeyi de geçemiyorum. Başka aileye geçişim, evet, de imkanı yok.
Bana artık Cihangir'de, Taksim'de falan oturan normal aileler garip gelmeye başladı. Siz niye genç değilsiniz diye çevirip sorasım geliyor.
Böyle mi diyor baba?
Hayır, ben...
Ha, sana
ben,
mıydı?
Bana garip geliyor. Yani böyle hani sizin buraya geldiğimde her apartmandan bir şey çıkıyor ya. UX designer.
Efendime ya o kadar söyleyeyim. Da değil şimdi şey
vallahi
yapmıyorum.
Valla oğlum, dışarıda evet, gördüğüm öyle. Genel biraz popülasyon öyle.
Popülasyonu fazla burada.
Estağfurullah, öyle demezdim de yani.
Yok yok öyle. Ben şey, kendimi de katarım
yeni
içine.
Yeni dünyanın şeyleri, meslekleri diyelim yani. Professions.
Evet.
Ama mesela bir apartmandan şey çıkınca yani çok düz kot gömlekli baba yanında da düz kafalı oğlu çıkınca da siz buraya niye geldiniz diyesi geliyor insanın.
Ya çok ayıp ama yani şey gibi zaten burada sanki evler yeni bir meslek icat edilsin diye kiralanıyor gibi. Yani çocuklar siz girin buraya 3-4 kişi, senin saçın çok güzel, sapsarı, yanları kabak gibi kesilmiş, bol kesim tişört giyiyorsun. Hem de basketbol şortunun üstüne altın künye takmışsın. Sen gel tut bu evi. Sen bulursun ya mesleğini,
evet,
uydurursun bir şey yani. İşte sosyal medya duygu dizaynı, dizaynırı.
Gamification.
Nasıl yani? Duygu dizayn ediyoruz abi biz.
Ya ben bir tane meslek duymuştum, çok hoşuma gitmişti o zaman, onu paylaşmak istiyorum. Hediye danışmanı.
Hediye danışmanı.
Evet, şöyle tabii bizim...
Allah'ım yarabbim ya. Gerçekten mi?
Evet evet. Ya şöyle... Şimdi tabii bizim elimizin uzanabileceği dünyaların ötesinde bir dünya. Yani hani biz milyon dolarla 10 milyon dolar arasındaki farkı anlamıyoruz ya.
Tabii.
O da çok para, o da çok para.
Ya bu çok yüksek bir insan uygulaması. Öyle değil mi yani?
Ya şimdi ihtiyaç olmasa aranıp bulunmaz.
Ya sen biraz anlat, ben biraz dinleyeyim. Hemen ön yargılı
evet,
olmayayım.
Evet. Evet evet. Şimdi şöyle, tabii bizim anlayışımızın ötesinde ünlü ve zengin olan insanlar var, özellikle Amerika'da. Eğlence sektöründe ya da işte ne bileyim Zengin yani.
Evet.
Bir yerden babadan kalmış bir şey. Sonra bu zengin insanların bağlantıları fazla oluyor. Benim dinlediğim bu. Bağlantıları fazla olan insanların işte bizde nasıl belediye başkanını Güneşir düğüne çağırıyorlar.
Evet.
Onların da böyle işte bilmem ne kutlaması, işte yıl dönümümüz, işte bilmem ne ailesinin, bilmem kimlerin, onlar hı, demokratların büyük şeyiydi, destekçisiydi, mutlaka gitmemiz lazım falan filan. Şimdi bu insanların yönetmesi gereken bir para var. Hı hı. Yönetmesi gereken bir imajları var. Eğlence sektöründeyse zaten mesela rol için kilo alacak, rol için kilo verecek. Dwayne The Rock Johnson düşünelim. Yani hani bir önceki filmimde bu kadar kaslıydım, bu filmimde ne kadar kaslı olmam gerekiyor diye bir ufak bir toplantısı var o gün mesela.
Evet.
Bunların arasında gerçekten şeye vakit bulamıyor. İnsanlara kişiselleştirilmiş hediyeler almaya, yani hediyesi gelen insanlara kişiselleştirilmiş hediyeler almaya vakti yok kimsenin. Hmm. Bu noktada asistanları da yetersiz kalıyor. Çünkü asistanın neye yetişsin Dwayne The Rock Johnson'ın? Yani evet, kalorisine mi yetişsin? Abi makarna yiyecektin, onu atladık, bak benim de aklımdan çıkmış. Bir tencere makarna yememiz lazım. Ha birader tamam söylesene ya, biz de seni niye tuttuk falan, böyle bir şey var yani. Hı-hı. Üstten konuşma var. Hani onun çocuğunun okuldan alınmasına mı yetişsin? Hı-hı. Efendime söyleyeyim, o hediye mi yetişsin?
Onlar artık şey bile hakim. Dwayne Bey otururken koltuk altına doğru giden kaslardaki ufak spazmı görüyor oradaki titreşimi. Evet. Dwayne Bey, Dwayne Bey. Çünkü o artık o kadar çok kası var ki oradaki kasla o ilgilenmiyor.
Tabii.
Asistanı ilgileniyor.
Kas asistanı.
Kas asistanı var. Ve diyor ki Dwayne Bey, kas kebabınız geldi.
Evet.
Özel size yapılmış, hani 22 kilo etten
evet,
sadece 1 kilo et çıktı.
Evet.
En iyi etleri seçtik. Etleri dövüştürdük ya sizin için diyor falan. Yani böyle spesifize edilmiş hayatlar yaşıyor bu insanlar.
Evet.
Ve bu şekilde de şey mi diyorsun? Dwayne Bey kime hediye alacağını bilmiyor. Çünkü o adamla hiç ilgilenmemiş. Hep vücuduyla ilgilenmiş Dwayne Bey.
Ya
o,
genel,
öyle mi diyorsun?
Ya Dwayne özelinde öyle.
Dwayne özelinde öyledir de.
Başkaları işte.
Başkaları da mesela
başka
ne yapıyor?
Başka türlü.
Ya atıyorum Hasan İnceler son, hı-hı, yaklaşık 2-3 aydır sadece saçıyla ilgileniyor.
Evet.
Ve belki şeyi unuttu. Senin ve benim nelerden hoşlandığımızı unuttu hayatta.
Evet.
Ve ne oldu? Çat, o anda birimizin doğum günü geldi.
Hı-hı.
Hasan İnceler diyor ki lanet olsun 4 aydır sadece saçlarıma odaklandım ve en iyi Amerikan tıraşı bulmaya çalıştım.
Hı hı.
Ama benim can kardeşlerimden birinin, ismini vermiyorum şu anda çünkü hipotetik bir ortamdayım.
Evet.
Onun doğum günü ve ben gidiyorum hediye danışmanına. Ne olacak o zaman, hediye danışmanına şey mi diyeceğim? Ben bunu alacağım, bunu stalk edineceğim. Yani senin hayatını, ipliğini pazara çıkaracak bir insan mı bu? Ben anlamadım yani.
Valla ben de o kadar incine cincine bakmadım.
Seni stalk edecek falan filan biri mi yani bu?
Yani beni stalk edebilir. Yani şöyle internetten bakar büyük ihtimalle.
Tamam.
Onun da,
zaten en güzel stalk internetten
evet,
yapılır.
Evet, internetten yapılır, Google'dan yapılır. İşte bakar ya yani ben nelerle ilgileniyorum. Bir yandan da şunu da bilmesi lazım. Geçen sene ne alınmıştı bana? Yani ha, şimdi ben mesela akrabalarımın zamanında en azından uzaktan gelen akrabalarımın, beklentiyi yüksek tutan akrabalarım, çünkü bir akraba geliyor işte yılbaşında ya da doğum günümüze, ta Ankara'dan geliyor, tamam mı?
Hı hı.
Şimdi baba eskideki akrabanın çorap getirmesini, don getirmesini anlarım yani. Hı hı. Ama Ankara'daki akrabanın ya en azından senin yola harcadığın paraya eşit bir hediye olması lazım
ya
diye biliyorum ben bu şey kurallarında,
Ankara
adab kurallarında.
Ankara bir medeniyet projesidir. Ankara başkent olmasının tarihiyle ilgili, Ankara'nın başkent olmasının tarihiyle ilgili bir proje var zaten. Bir
evet,
amaç var. Şimdi Ankara'dan sana has keçi yünü triko içlik gelirse,
hı-hı,
İçerlersin çünkü dersin ki Cumhuriyet projesi boşa çıkmış.
Evet bu.
Hadi 40'lar 50'den gelir. Evet. Oradan kıllı peynir de gelir, bilmem ne, o da gelir, hı-hı, yani. Doğru diyorsun. Üzer seni.
Doğru. E'si şöyle yani, bir senin keyfini bilecek. İkincisi daha önceki yıllarda ne getirildiğini takip edecek. Yani biz buna geçen sene işte boyama kitabı almıştık. Geçen sene boyama kitapları çok meşhur diye büyükler için.
Evet. Geçen sene miydi? Bir iki sene önce
i̇ki
falan
sene
bir furyası
miydi ya? Ne kadar ya, çok evet, yaz bilmiyorum, tatilinde öyle balkonda dilini dişinin arasına kıstırıp fıtı fıtı boyama yapan ne çok kadın gördüm ya.
Yani şimdi
çok güzel bir dolandırıcılıktı ya. Çok hoşuma gitmişti. Millet de çok rahatladı ama. O sene biraz daha rahat geçmişti hatırlıyorsun. İnsanlar en azından şunu fark etti. Hani tığ işi öğren kadınlar şeyi fark etti. Ya ben keriz miymişim senelerdir tığ işi örüyorum. Gözlerim bozuldu. O tığ işine kağıda basıyorsun, içini boyuyorsun.
Şey var mıydı peki, sayıları birleştirip şekil çıkartma, sonra da onun içini boya.
Senin hani hiç haberin yokmuş hiçbir şeyden ya. Vallahi yani ben de kime anlatıyorum ya, yazıklar gibi olsun.
Sayıları birleştir, fetonun keçi öğren yapılanmasını ortaya çıkart ve içini boya gibi düşündüm ben halka indi deyince. Ne bileyim oğlum. Aha, senin halk dediğin şey Nişantaşı.
Değil birader, ben yani bir ben 8 ayrı şehirde şeyim var benim.
Neyim
bir
var?
Ayağım
suçum var. Bir kanma. Sağlık kanma yapmıştım.
Farklı
var
isimlerle işlenmiş.
Öyle çıksa ne güzel olur ya. 8 ayrı şehirde mapusluğum
farklı
var benim.
Yok canım, yani 8 ayrı şehirde 8 ayrı ailem vardı. Öyle de bir vakalar vardı değil mi? Hani
tabii.
Almanya'da ya, bir ailesi varmış, Türkiye'de bir ailesi
ya,
varmış.
Bu internetin çıkmadığı dönemlerde inanılmaz adamlar vardı.
Evet.
5 yılda bir şehir değiştirip her yerde bir aile, bir hayat ve bir sorumluluk ağı kuruyordu yani adamlar. Evet. İnanılmaz ya.
Bir yandan da nasıl göze aldın? Neden böyle bir yol seçtin?
Ya işte Müge Anlı yoktu ve internet yoktu.
Ben o konuya geleceğim, biraz özlüyorum.
Neyi özlüyorsun? Şey mi? Google, kaçıp gidip.
Google'a kaçıp
kaçıp gidip bir yerde
bambaşka. Kastamonu'daki ailemi özlüyorum. Ozan'cığım.
Ya bir dakika.
Orada çünkü başka bir şeyim var. Başka bir düzenim var. Burada sarı ışık, internetten dizi. Orada beyaz led ışık ve televizyondan dizi.
Ya
öyle
şey
ayırdım
olsa
aileleri.
Çok güzel olur. Mesela şimdi 4 ayrı şehirde 4 ayrı kadınla evlisin.
Evet.
Tamam mı? Kadınların hiçbirinin birbirinden haberi yok. Mesela atıyorum Çankırı'da milliyetçi muhafazakarsın.
Hı hı.
İzmir'de Adnan Menderes çizgisi demokratsın. Yani demokrat partilisin. Ve hatta şeyi beğenmiyorsun yani, hani merkezin sağı bitti diye neredeyse karını dövecek noktaya geliyorsun. Ama Antalya'da çok büyük bir Baykalcısın.
Hı hı.
Çok muhteşem olurdu ya.
Ne kadar
İstanbul'da da diyorsun ki bebeğim Netflix'i açalım.
Evet, ne kadar fresh bir başlangıç olurdu 3 ayda bir.
Bence muhteşem olurdu, hem de insan olarak şey, tek başına da halk olurdu.
Çok güzel fresh bir hissiyat olurdu ya. Ya böyle tam şeyden baydığını hissettiğin anda, yani böyle işte modern hayat beni boğmaya başladı işte şeyler falan filan.
I need some tezek right now.
Evet, Kastamonu'ya bir telefon. Benim İstanbul'daki inşaat işim sonlanmak üzere. Ben orada geliyor olacağım. Hoşça kalın diyorsun ve gittiğinde de çocuklarına falan da şey yapmıyorsun, sarılmıyorsun. Çünkü öyle bir babasın.
Ya ben şeye dönmek istiyorum izninle. Çok
tabii
özür dilerim. Bu hediye danışmanını bana bir söyler misin? Yani ne kadar para alıyor?
Ya şöyle ne, anladığım
yani
kadarıyla.
Üzerine, ya da ona da mı hediye alınıyor? Ne?
Ya bence 4-5 ayrı müşterisi var. Ve 4-5 ayrı müşterisine de şey veriyor. Yani düzenli hizmet veriyor.
Hı hı.
Ve mesela çok büyük bir ajandası var. Böyle kalın, yani Allah Allah hangi çağda yaşıyoruz dedirten bir ajanda. Hı hı. Ve mesela yani zengin biri, senin dostun. Senin işte o harfinin altında Ozan diye kayıtlısın sen kadında. Geçen senelerde ne hediye aldın yazıyor.
Hı hı.
Ve ufak bir not düşülmüş. Ozan dediğin adam eşektir. Yani
estağfurullah.
Her sene önüne viski at, her sene aynı sevinir.
Anladım.
Bas geç yazıyor, tamam mı? Mesela benim işte şeyde Erman Çağlar hani
paraya bayılır,
parayı belli eden şeylere bayılır ama evet, gerçek değerini de bilmez. Pahalı gözüken şarap al, geç.
Anladım.
Zanneder ki iyi bir şey, 2 sene saklar, Hasan'a falan gösterir.
Tamam, anladığım kadarıyla burada şey var. Son aksiyonu şeye bırakmak.
Yok, alıyor.
O alıyor.
Evet, evet.
Pardon, o bırakmamak. Evet. Aynen onu söyleyeceğim. Son aksiyonu sana bırakmıyor. O tekil bireye bırakmıyor. Ben sandım ki hediye danışmanı şunu da yapıyor. Mesela senle birlikte dükkana gidiyor. Sen böyle seni uzaktan izliyor. Sen böyle şişme montunla, kabanınla raflar arasında dolanıyorsun. Arada ona bakıyorsun, şey diyor. Bana bakma. Bakma beni, hani beni deşifre etme. Sen böyle gidiyorsun. Karşısın. Hayır, elini böyle, ya da cebinden para çıkmıyor. Sen öyle bir adamsın.
Evet.
Yani senin Paran sadece sana çıkıyor kardeşim. Ne çoluğuna, ne çocuğuna, ne birine başkasına artı değer yaratmak üzere elin cebine gitmiyor. Aha. Belki bunları kırıyordur hani pilatesle, yogayla, nefes terapisiyle. Ben hediye danışmanı dedim de çok kapsamlı bir şey de var sandım. Psikolojik ve fizyolojik bir terapi süreci de var gibi düşünmüştüm.
Valla onun kapsamını
çünkü
kim bilir?
Çünkü danışman danışan gibi ya yani sonuçta.
Yani şöyle bir şey olabilir. Yani kapsamını kim nereden bilir? Yani sonuçta birine
ya
hediye...
Biz yapabiliriz o zaman bunu. Biz yeni bir hediye danışmanlık sistemi çıkarıp bir merkez gibi galoş giydiriyoruz ilk ofisimize geldiğinde.
Ben çok hoşuma gider.
Ya benim en çok istediğim ne biliyor musun? Senle bir yer tutalım. Ne olduğu belirsiz. Belli değil. Umurumda da değil yani. Hangi sektörde hizmet vereceğimiz umurumda değil. Yeter ki gelene galoş giydirelim ve şıkır şıkır gezelim bütün gün şey içinde. Fayans üstünde.
Evet, mis gibi giyinmiş, bir bakıyorsun ayağında poşet var.
Sen iyi akustikli uzun bir koridorda fayansın üzerine galoş ne güzel şaklar şıklar bilir misin? Hiç duydun mu o sesi?
Maalesef duydum ya.
Paranın sesidir o. Gerçekten öyle.
Döner sermayenin sesi geliyor. Ya tabii ki yani kapsamı deyince şöyle de var. Mesela adam bir hediye asistanı tuttu. Hı hı. Sonra dedi ki ya benim eşim hiç senin kadar incelikli düşünemiyor dedi. Evet. Böyle bir flörtleşme oldu. Hı. Sonra işte kadın da boş değil adama karşı. Ya işte bu benim mesleğimi anlıyor. İyi bir şey, iyi bir şey bu benim için falan filan. Kadın yavaş yavaş hediye danışmanı yavaş yavaş adamın karısına aldığı hediyeleri sabote etmeye başlıyor.
Hı. Yani ve kadın... Senin esas hediyen benim.
Gibi o gibi sona mi? Sona doğru o lafı eder belki. Yani evet. O vurucu lafı.
Yani şey sana beni aldım.
Ha bu adamın gece. Kendi şeyini. Bu arada acaba hediye danışmanı adamın kendi doğum gününde ona hediye alıyor mudur? Alıyordur kesin ayıp olmasın.
Ya, sonuçta alıyordur. Kadın... Şey ayağa alışsın diyordur.
Alıyordur onun kredi kartından çekiyordur. İyice evet. Şerefsiz gibi. Neyse işte şey yapıyor. Karısının hediyelerine şey yapıyor. Mesela kadın... Ayakkabı seviyor. Kadına evet. Gidiyor. Biliyor kadının ayakkabı evet, sevdiğini. Evet. Gidiyor Althauser Bey'in hayvan ol hayvan bir kitabını alıyor. Hiç okumayacağını bildiği.
Althusser'i mi diyorsun?
Althauser diyorum.
Althauser değil. Vallahi yakar seni bilim dünyası.
Althauser in the Eastland diye şarkısı vardır.
Evet.
Neyse. Ondan sonra hediye danışmanının bir sıkıntısı o geldi az önce aklıma. Hı-hı. Kendi kendime kikirdim. Bir sıkıntısı şu. Senin herkesle olan günlük ilişkini devamlı ona bildirmen gerekiyor.
Evet, yani, kesinlikle.
Yani iki gün önce böyle ters düştüğün, aranın bozulduğu, böyle bir soğukluk girdiği adama gidip çok coşkulu hediye gitmemesi gerekiyor. Çünkü sen onunla barışmak istemiyor olabilirsin.
Ya kesinlikle öyle ve de yani onu yaratacağı zincirleme etkilerin sonuçlarını da bilemezsin. Evet. Belki hiç olmayacak birine öyle bir hediye alır ki yandın yani hayat boyu o adam senin ensenden düşmeyecek hale gelir. Dersin ki ya atıyorum hani ne hanım olsun Şebnem
ya da kadın,
Hanım.
Evet.
Ya Şebnem Hanım benim bu adamla bu kadar ilişkim yoktu siz. Niye gittiniz ona böyle dünyanın en güzel böyle şey zümrüdü anka kuşunu kondurmuşsunuz saatin üstüne falan filan yani.
Çok zevkine göre bir şey almışız yani adamı.
Ben bu yükü taşıyamam artık diyebilir.
Evet evet yani işte şeyi söylüyor olman lazım. Mesela bekarsın.
Evet.
Hediye danışmanı kadın Şebnem Hanım seni başka bir bayanla şey biliyor. Cemiyetten arkadaşlar tanışıyorlar. Aha. Oysa sen iki gece önce hanımla bir dış partide ev partisinde tanışmışsın. Yani tekrar evet. Buluşmuşsun.
Evet.
Orada bir böyle elektriklenme olmuş. O evet. Elektrik eve taşınmış. Evde hani en son sayaç okuması yapılmış. Ve hani o gün senin bir garip yani hemen o gün arayıp 10 gün sonra da doğum günü var. Çok geciktirmeden hemen o gün olmasa da yani kadının gitmesini beklersin büyük ihtimalle. Şebnem Hanım'ı arayıp Şebnem Hanım şöyle bir durum var. Ben size söylediğim Clara Hanım'ı dün akşam biz bir neyse benim evet. Bir işim var ben yani. Ama bilmiyorum şu an ne durumdayız. Yani arkadaş mıyız? İşte şimdi giderken görüşürüz dedi. Yanağımdan öptü. Ama yani biz bunları başımızdan geçmiş şeyler. Evet. Neyse ben sizin zamanınızı almayayım.
Clara
böyle
Hanım'la
bir durum var.
Bir sağa döndük, bir sola döndük, deliye döndük.
Clara Hanım mı normal arkadaş listesinden çıkartıp ya da penisimi görmüşlerim listesine alırsanız çok daha efektif olur. Ben sizi bu konuyla ilgili daha sonra arayayım mı?
Ya kesinlikle. Ya aslında şunu anlıyoruz.
Ya bu kolaylık değil gibi geliyor bana
değil.
Bir yandan.
Ben bak bütün konuştuklarımızdan şunu çıkarıyorum. Yani biz ne yaptık? En başta dedik ki boktan bir sürü meslek icat ediliyor, uyduruluyor. Ve onlardan biri olarak örnek gösterdi kediye danışmanlığını, değil mi?
Evet.
Ama sonuçta ortaya ne çıktı? Meğer ne kadar katmanlı, meğer aslında üzerine düşünülse ne kadar dallanıp budaklanabilecek bir meslek koluymuş bu.
Evet.
Öyle değil mi? Yani çünkü şey de yapabilirsin. Hediye danışmanlığı kalpler arasında köprü kurarken köprüleri de atabilecek bir fonksiyona da sahip.
Evet.
Çünkü mesela şey dersin. Şebnem Hanım, bu Erman iti var ya, bu herifle ben artık arkadaşlıktan selamun aleyküm, aleyküm selam noktasına çekmek istiyorum ilişkimi. Bana öyle bir hediye bulun ki bu adam artık yerini, haddini, hududunu bilsin. Ben bir sınır çekebileyim Erman Çağlar'la arama. Dediğimde de işe yarayacaktır yani. Gördün mü? Aslında bayağı
girip bir şey. Ama yani Şebnem Hanım orada durup şey demesi lazım. Ya Ozan Bey, bunun yani bu kişisel şeylerinizi, ilişkilerinizi kendiniz yürüteceksiniz. Ben sadece...
Ya da diyecek ki Ozan Bey, bunu yapmanın tek yolu var. Ona takım renkli plastik tarak almanız gerekiyor. Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli.
Şakalı
ya
zannederim,
da neyse.
Hiç şey yapmaz. Hiç beni...
Ya neyse.
Ya beni öyle... bedavayla, yani ben hediyeye de biraz bedava gözüyle bakıyorum. Bir yerlerde bizi dinleyen birileri kırılabilir yani bu söylediklerim ama.
Ama şunu bilsin, kalbimizde zerre-i miskal kötülük yok.
Asla. Benim gönlümde şöyle kodlanmış. Hediye dediğin bedava bir şeydir. Evet. Eşantiyon gibi.
Evet.
Ya o yüzden bana takım renkli tarak almışsın. Efendime söyleyeyim, üstünde... Yani belli ki bir yerden sana bedava gelen bir bardağı getirmişsin falan filan.
Evet.
Ha derim, geçerim.
Peki sana şunu söyleyeceğim. Nefes terapisti diye gittiğin yer nargileci çıkarsa ne düşünürsün? Ya da nargileci...
Ne düşünürüm? Belediyenin işini yapmadığını düşünürüm o sadece.
Ama şunu, yani ben şunu düşünüyorum. Her nefes terapisti ilanı gördüğümde ben en iyi nefes terapistinin nargile... ile yapılabileceğini ve nargile bir... salonların en iyi nefes terapi merkezleri olduğunu düşünüyorum. Ne düşünürsün?
Ya ben şöyle şöyle Ozan'cığım, ben psikoloji okuduğum için çok iyi biliyorum bu konuları.
Evet.
Yani bizde mesela panik atak hastalarına falan en çok şunu söylerler. Amcacığım, nefes alacaksın.
Evet.
Nefes alacaksınız, nefes vereceksiniz. Yani o nefesi regüle ettiğiniz anda zaten uçar gider, kuş olur. Yani o kaygılar geriye sadece boku kalır.
Tabii.
Yani çünkü kuş dediğin...
Onu da...
Kaygı dediğin bir anda gitti, ah mis gibiyim denmez ki. Yani dün kaygılıysan, o kaygıların azaldıysa ama onun oradaki semptomu tedavi etmek için nefesten bahsediyorsun. Tabii. Tamam mı? İşte panik atak geçmesi evet. için işte nefes alacağız, 3'e kadar sayacağız, nefes vereceğiz, 3'e kadar sayacağız.
Evet.
Ondan sonra amcacığım diyorsun, yani panik atak semptomlar bu işin daha başlangıcı. Bunun altında yatan nedenlere ulaşmalıyız diyorsun. Amca da sana şey diyor.
Hap ver diyor.
Evet, senden bir önceki evet. doktor hap vermişti. O çok evet. iyi gelmişti. O hapı ver diyor. Tabii yani senin görevin, sen bunları bana işte telkin etmek için buradasın. Ben de şöyle düşündüm. Benim dışarıda akrabalarım var. Ben seni o akrabalarıma dövdürüyüm.
Tabii.
Beni,
ben burayı
bana hap vermedi
bastırtayım.
Diye. Eğer öyle ilerlemeyi düşünürseniz öyle ilerleyelim. Tamam. Tamam dayıcığım. Hadi hoşça kal. Bay bay.
Yani panik atak.
Ya ben çok acı bir harekette bulunmuştum. Bir kere de çok üzüldüm sonra. Yani gerçekten 4 sene okuduğum psikoloji bölümünden sadece o kalmış aklımda. Pratik olarak panik atak varsa nefes olması lazım falan diye. Sonra bir gün bir arkadaş, işte bende kalan bir arkadaşım o zaman panik atakla biraz uğraşıyordu.
Hı hı.
Yani bana hep söylüyordu işte şu ilacı alıyorum, bu ilacı alıyorum. Ben de duymadım falan diyordum. Nereden bileyim ilacı? Sonra bir gün bizde oturmuş STV'yi izlerken çocuk böyle bir eli ayağı oynamaya başladı. Dedim ne oldu moruk, iyi misin? Ben biraz kötü oldum falan dedi. Dur dedim. Pratik bir bilgim var ya hemen. Hı hı. Yani sevinmiş evet. gibi olmayayım ama biraz evet. da böyle heyecanlandım. Tamam Tabii. dedim, ben çözeceğim bu mevzuyu. Aklımda şu vardı. Mutfağa koşacağım. Kese kağıdı bulacağım. Kese kağıdını ona vereceğim. Çünkü kese kağıdıyla nefes de bayağı işe yarıyor. Oksijen azaldığı evet. için nefesi daha böyle derin alıp vermeye başlıyorsun. O biraz düzenliyor nefesi.
Kinercilerde ve balicilerde
çok
de çok
faydasını
işe yarar.
Görürler. Evet. Evet, bayağı faydasını görür onlar. Ondan sonra ama mutfağa koşarken şeyi unuttum. Ben Avrupalı bir bekar beyefendi değilim. Ben Göztepe'de bekar oturan bir yok insanım. Evet. Yokum o sırada. Benim içeride kese kağıdı yok. Siyah tekel poşeti var sadece. Ve evet. onlar çok kötü şey kokuyor. Petrol kokuyor. Yani dedim yapacak bir şey yok. Elimizdekileri kullanacağız. Aldım tekel poşetini içinden şeyi çıkartıp boş şişeleri çıkartıp. Koştum çocuğun ağzına dayadım. Dedim Murk hızlı yani nefes bunun içine nefes alır. Bunun içine ya, nefes alır.
Dünyanın hiçbir yerinde alkolü ve tekel ürünlerini ceset torbasına sarmıyorlar ya. Bu ceset torbası o siyah petrol ya. Ne evet. biçim bir koku o gerçekten. Şey gibi oluyorsun. Ben onu taşırken gerçekten petrolle batmış kara bataklar var ya.
evet.
Gerçekten öyle hissediyorum kendimi
evet.
yani.
O biralar yazık böyle kafayı çıkartıyorlar ya. Biz keyfe gidiyoruz değil mi? Eminsiniz değil mi diye.
Ya şey gibi aslında bir yandan da insanlık tarihi gibi oluyor ya o tekel torbası.
Evet.
Petrol, çelik, bira,
bakteri.
Tütün, bakteri yani insanlık çelik, tüfek, mikrop.
Çelik, tüfek, mikrop.
Yani ne diyoruz? İnsanlık tarihinden bahsedeceksek olarak brief. Brief human history. History poşet. Dersek ağlama var, gülme var, işeme var,
çok doğru.
kusma var. Çok hoşça doğru. kalın.
Hoşça kalın. Neyse işte ya bir de şey vardı o poşetin içinde boş bira şişeleri vardı. Onların da böyle bir şekerli rayası evet. o petrol kokusuyla birleşmiş.
Evet.
Ha, dayadım çocuğun ağzına dedim. Böyle bir teknik var. Bir deney istersen falan. Bir iki nefes aldı sonra şey. Kafayı kaldırıp moruk çok kötü kokuyor. Kusacağım ben de. Daha kötü
sen,
oldum.
Sen belki orada distraction metotunu kullanmış olabilirsin.
Kafayı dağıtma
yani. Kafayı dağıtma. Ve ya, belki de canı şey yani onu biraz koklayan insanın canı bira ister. Tuzlu fıstık ister. Ne ister?
Keşke cin öyle ister keşke yani. Öyle sonlansaydı ya. Keşke. Dedim yani ikinci bir önerim var. Araştırma hastanesi buradan çok yakın. Oraya gidelim istersen evet. diye.
Ve seni uzman hekimlerin
eline bırakayım
eline,
ben.
Odasına bırakalım.
Bu poşet mevzusu da aramızda kalsın. Orada lütfen beni zan altında bırakma şimdi.
Ya genç psikologun poşet metodu diye keşke böyle Bursa Olay gazetesine falan ya da işte Kütahya Son Nefes. Ya böyle bir yerel gazetede senin poşetli tedavi yöntemini görmek sanırım bu dünyadan gözlerim açık gitmemesine sebep olacak.
Ya belki işte Hürriyet'in Habertürk'ün Babeski postu hani 40'lı 50'li Babeski yöresel şey var ya.
Evet evet. Taşra, Babeskili, taşra baskısı.
Babeskili psikolog Erman Çağlar'ın poşet yöntemi olay yarattı.
Seni böyle çömelmiş, ayağında terlikler var.
Araştırma hastanesi.
İçe basmışsın. Yere böyle çömelmiş bir adamın kafasına doğru siyah torba tutarken görmeyi çok isterdim. Ve altta da şey yazıyor. En kötü kusuyorlar.
Kusuyorlar. Orada zaten kafası değişmiş evet. oluyor.
Kusanın kafası açılır. Yeter artık ben çok sıkıldım. Hadi kapatalım ya. Kaç dakika olduysa da oldu.
Herkese ne oldu de... aniden ya?
Ya vallahi daraldım ya.
Kusmaydı poşetti derken.
Kusmaydı böyle kapa ya zaten şeyde. Çıkarız bir kahve içeriz bir şeyler yaparız.
Pekala.